bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tanrıların Ayak İzleri. Erik von Döniken, Cep Kitapları Yayınları, 9. baskı 1996. Çeviren Halit Kakınç. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Tanrıların Arabaları yazarı Erik von Döniken. Tanrıların Ayak İzleri. Bütün dünyada en çok satan kitaplardan biri olan Tanrıların Arabaları, Türkiye'de 45 baskı, adlı tartışmalı eserin yazarı Döniken, Tanrıların Ayak İzleri adlı yeni kitabıyla kendisini eleştirenlere yeni yanıtlar verirken ilginç sorular atıyor ortaya. Ahit sandığı diye kutsal metinlerde adı geçen nesne neydi ve şimdi nerededir? İlk insanları uzaydan gelen güçler mi yarattı? Malta'daki dev taş dikitleri ve Britanya'daki menhirleri uzaylılar mı inşa etti? Eski çağlarda nükleer bir patlama mı olmuştu? Bunlar ve bunlara benzer birçok soruyla Döniken dünyanın en çok yankı yapan düşünürlerinden biri olmakta devam ediyor. 1. Ahit sandığını ararken. Rakipsiz dedektif hikayeleri yazarı Agatha Christie bir röportajı sırasında iyi bir cinayet kurgulaması ile ilgili olarak ideal motifleri açıklamıştı. Ona göre sağlam motiflerle işlenmiş bir cinayetin işin en sonunda açığa çıkması hem tatmin eden hem de heyecanlandıran bir faktördü. Bununla birlikte zihinleri hemencecik terk etmeyen şüphe kırıntılarının üzerinde de önemli durmak gerektiğini vurguluyor, hayal ürünü cinayetlerden söz ediyordu Agatha Christie. Oysa ben sizlere gerçekten olup bitmiş fakat bu yaşlı bayanın çizmiş olduğu çerçeveye hiç mi hiç uyum göstermeyen bir cürümden söz etmek istiyorum. Benim için bu suç dinsel bir çerçeve içerisinde işlenmiştir. Bize anlatılanlara göre Tanrı'nın Musa'ya bir sandık yapmasını emrettiğini biliyoruz. Konuyla ilgili direktifleri Tevrat'ın çıkış bölümünde okuyabiliriz. 25,10. Anlaşılan odur ki bu direktifler yalnızca sözlü olmayıp belirli bir sandık modelinden kaynaklanmaktadır. Bak ve dağda sana gösterilen örneklerine göre yap. Tevrat, çıkış 25,40. Bu sandık işlenen cürmün maddi delillerinden biridir. Bu nedenle de öncelikle göz önünde bulundurmaklığımız gerekmektedir. Fakat söz konusu cinayetler öylesine eski bir zamana aittir ki, çağdaş bir TV dizisinin aile içerisinde tartışıldığı gibi uzmanlar üzerinde hala kafa yormaktadırlar. Acaba bu sandık ne tür bir nesneydi? İşte hikayenin tam bu noktasında din bilimciler gerçek birer polis müfettişi rolüne bürünerek birbirleriyle çelişen fikirler ileri sürerler. Pierre Universal sözlüğünde ahit sandığı diye bilinen sandık şöyle tanımlanır. Akasya ağacından bir sandık, 1.75 metre uzunluğunda, 1 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde. İçi ve dışı altınla kaplı. 1. Ünlü ilahiyatçılardan Dr. Hugo Gressman'a kalırsa sandık biraz daha ufakçadır. 2. Yaklaşık 1.25 metre uzunluğunda, 0.75 metre boyunda ve 0.75 metre genişliğinde. Doğrusu kusursuz fakat oldukça noksan ayrıntılar. Çok daha meraklı araştırmacıların elinden çıkan kabbalistik eserlerin en ünlüsü Zohar'da daha geniş bilgilerle karşılaşırız. Fakat büyük ihtimal ile M.S. 130 ile 170 yılları arasında gün ışığına çıkan bu kitap gizli bir Musevi eseri olduğundan resmi kayıtlar için kaynak oluşturmamıştır. Bununla birlikte ahit sandığına yaklaşık 50 sayfa ayırmış ve de diğer suç bilimcilerin gözünden kaçan çok ince ayrıntılara kadar inmiştir. Ahit sandığının Zohar'da günlerin eskisi şeklinde tanıtılması da ilk bakışta oldukça şaşırtıcıdır. Biraz daha dikkatle eğilindiğinde ise bu isnadın sandığa yönelik olduğu açıkça ortaya çıkar. Zohar'daki tanımlar çıkış bölümündeki hesaplara uygundur. İsrail'in tanrısı Yehova kesin ayrıntıları da vererek Musa'ya günlerin eskisi için bir sandık yapmasını emreder. Bu mahfaza şu olağanüstü günlerin eskisiyle birlikte çöl yolculuğuna götürülecektir. Buraya kadar böyle bir sandığın varlığına hiç kimse itiraz etmemektedir. Ölçüleri ise uzmanlar arasında ihtilaf yaratmaktadır. Din Bilimsel Cinayet Bürosu bu sır dolu sandığın amaçlarıyla ilgili olarak da hemfikir olmaktan uzaktır. Rainer Schmidt'e göre sandık, kutsal bir taş için öngörülmüş bir çeşit kaptır. 3. Martin Dibelius bu konuda kuşkuludur. İlahi özellikler içeren boş ve devingen bir taht ya da üzerinde kutsal bir kişinin durması veya oturması için yapılmış bir yolculuk arabası. 4. Din bilimciler henüz amacı doğru dürüst belirleyememişken biz nasıl edip de maddi kanıtlara ulaşacağız? Din bilimci R. Watke'nin 1835'lerde ahit sandığının boş olduğu, çünkü içinde Tanrı'nın oturması için hazırlandığı şeklindeki yaklaşımı daha öte araştırmaları gereksiz kılmıştır. Harry Torzler 5, ikisi Musa'ya verilen yasaları içeren kitabeler olmak üzere ahit sandığının protokolleri içerdiğini öne sürmüştür. Troizer bu noktada hem klasik ahit sandığı kavramına hem de bu sandığın içeriğine belirli bir şüpheyle bakan meslektaşı Martin Dibelius'un 4 görüşlerine yaklaşmaktadır. Bu esrarengiz sandığın ağırlığı da başlı başına bir tartışma konusudur. Hakimlerden biri olan Peygamber Samuel, profesyonel bir gözlemci gibi şunları yazar. Ve şimdi bir yeni araba ile boyunduruk vurulmamış emzikli iki inek alıp hazırlayın. Ve Rabbin sandığını alıp arabanın üzerine koyun. Ve günah takdimesi olarak ona ödeyeceğiniz altın şeyleri küçük bir sandık içinde onun yanına koyun. Tevrat 1. Samuel 6,7-8. Üstelik hakim Samuel sandığın nakli için kullanılan diğer bir arabadan da söz açar. Ve Allah'ın sandığını yeni bir arabaya koydular ve onu tepede olan Abinadab'ın evinden kaldırdılar ve Abinadab'ın oğulları Uzza ve Ahyo yeni arabayı sürüyorlardı. Tevrat 2. Samuel 6,3. Yehova'nın ruhbanları Leviler tarafından taşınılabildiği düşünülürse, bir veya iki araba üzerinde nakledilen ve de iki yetişkin inek tarafından çekilen sandığın 300 kilodan daha ağır olduğu söylenemez. Ve öyle oldu ki, Rabbin sandığını taşıyanlar 6 adım yürüyünce bir öküz ve besili bir buzağı kurban etti. Tevrat 2. Samuel 6,13. Aslında isterseniz Musa'nın Leviler bu söz konusu ruhban sınıfına eğittiği gibi bizler de şu kutsal kitap suç bilimcilerine doğrudan bir müdahalede bulunabilmeliydik. Düşünür ve matematikçi Lazarus Ben David 1762-1832 Berlin'de yaşamıştı. Musevi Serbest Okulu'nun yöneticisi ve aydın kafalı bir insandı. Aynı zamanda ünlü Spanish Zeitung gazetesinin 7 başyazarıydı. Çağdaşlarına göre tanınmış bir Yahudi bilim adamı ve düşünürü olan Ben David, konuya şöyle bir yaklaşım getiriyordu. Musa'nın günlerindeki bu sandık, elektrik aygıtları ile donanmış komple bir sistemi içeriyor ve bu sistem dahilinde iş görüyordu. Lazarus Ben David, yalnızca zeki bir insan olmayıp, çağının da oldukça ötesinde bir kişiydi. Ortodoks bir Yahudi olarak Zohar'ı okumuş muydu? Eğer okumuş ise günlerin eskisiyle karşılaşmış mıydı? Bu bölüm zihninde bir takım şüpheler uyandırmış mıydı? Elde ettiği mevcut araştırmalarla tatmin olmamış mıydı? Hiç şüphesiz sadece belirli ve seçkin bir grubun sandıkla temas halinde bulunduğunu, bu ileri gelen ruhban sınıfının bile her Allah'ın günü sandığın yanına sokulamadıklarını gayet iyi biliyordu. Çünkü sandık tehlike arz ediyordu. Ben David, Talmudçulara kalırsa, kutsalların kutsalına yapılacak her ziyaret beraberinde ölüm tehlikesinde taşımaktaydı. Ruhbanların başı daima belirgin bir korkuyla yaklaşıyor ve sağ salim geri dönmesi halinde o günlük vartayı atlattığından ötürü sevinç duyuyordu. Cinayet hikayemiz giderek karmaşıklaşıyor. Ve ahit sandığı el değiştiriverdi. Muzaffer bir savaşın ardından Batı kökenli bir İbrani kabilesi olan Filistiler, sandığı müsaade ediverdiler. Bu esrarengiz aygıtın İsrail oğulları için taşıdığı önemin farkına varmış ve sahipliğine konmakla bir takım ayrıcalıklar edineceklerini ummuşlardı. Ne var ki Filistiler bunu kullanabilecek talimatlardan yoksundular ve konuya yabancıydılar. Kısa bir zaman sonra sandık ile yakın ilişki kurmayı deneyenlerin ya hasta düştüğünü ya da ölüp gittiklerini fark ettiler. Aygıtı şehirden şehire dolaştırmaya başladılarsa da netice değişmedi. Ne yüdüğü belirsiz nesneye her kim yaklaştıysa çıbanlar döktü, derileri pul pul soyuldu, tüyleri, kılları yolundu. İster çocuk ister ergin kişi, korkunç ağrı ve sızılar her yanlarını kapladı, kusmalar ve ıstırap dolu ölümler birbirini izledi. Hakim Samuel olaylara tanıktı ve çağırıp Filistilerin bütün beylerini topladılar ve dediler, İsrail Allah'ının sandığını gönderin ve yine yerine gitsin ve bizi ve kavmimizi öldürmesin. Çünkü bütün şehirlerde ölüm şaşkınlığı vardı. Allah'ın eli oralarda çok ağır oldu. Ölmeyen adamları da urlar kapladı ve şehrin feryadı göklere çıktı. Tevrat 1. Samuel 5,11-12. Filistiler tam 7 ay boyunca bu şeytani aygıtın tasallutuna uğradı. Sonunda hepsi bu beladan kurtulmayı murad etti. İki öküz tarafından çekilen bir arabanın üzerine yerleştirdiler ve hayvanları Beyt Şemeş sınırına doğru kamçıladılar. Bir sabah vakti Beyt Şemeşliler derede buğday biçerken karşılarında arabayı ve üzerinde sandığı gördüler. İnekleri kurban ettikten sonra sandıkla ilgili olarak ne yapılması gerektiğini bilen Levilileri çağırdılar. Ne var ki sandığın nedenli tehlikeli olduğunu bilemeyen tam 50.070 insan korkunç bir şekilde can verdi. Biraz fazlaca meraklı olduklarından sandığa yaklaşmışlardı ve Tanrı cezalarını vermişti. 1. Samuel 6-19. Bu noktada sandık yeniden kendisini imal eden halkın eline geçmiş durumdadır. Fakat ne çare ki ne işe yaradığı hala bilinememektedir. Cinayet hikayesi devam etmekte fakat belirli bir çözüm yavaş yavaş kendi kendine ele vermektedir. 1978 yılında Manna, Kudret Helvası Makinesi adında bir kitap yayınlandı. Elektronik danışman George Sasson ile biyolog ve mühendislik üzerine yazılar yazan Rodney Dale'in ortak çalışma ürünü olup Londra'da basılmıştı. Britanyalı araştırmacılar Zohar'ın günlerin eskisi bölümüne günümüzün biyolojik ve teknik bilgilerinin ışığında eğilerek yeni bir bakış açısı getiriyorlardı. Aynen Ben David'in de öngördüğü gibi ahit sandığının teknik bir aygıt olduğuna ve İsrailoğullarının çöldeki yolculukları sırasında bol miktarda protein ihtiva eden kudret helvası ürettiğine karar vermişlerdi. Artık sorgu-sual faslı dev bir adım kat etmiş bulunmaktadır. Ahit sandığı, günlerin eskisi, kudret helvası makinesi. İşte deniz yollarının sefer çizelgesi kadar hatasız bir formül. Teknoloji, din bilimciler için özel bir ilgi alanı oluşturmadığından kendilerini suç bilimciler takımından ayrı olarak ele alamıyoruz. Artık şu noktalar açığa çıkmıştır. Ahit sandığı, kutsalların kutsalı olmayıp, yiyecek üreten bir makinenin deposudur. Yanına yalnızca seçkinler yanaşabilir çünkü bu kişiler makinenin kullanımı ile ilgili olarak eğitilmişlerdir. Makinenin yanına sokulan fazlaca meraklılar ağır bir şekilde hastalanmakta veya ölmektedirler çünkü makine yüksek dozda radyoaktivite yüklüdür. Bu bilgilerin ışığı altında ahit sandığı davası yeni bir görünüm kazanmıştır. Şöyle ki, bilinmeyen bir takım nedenlerden ötürü dünya dışı varlıklar bir grup insanı çevrelerinden ve insanlığın geri kalan bölümünden iki nesil için koparmayı uygun bulmuşlardır. Kendilerine aracılık eden bir peygamber vasıtasıyla bu seçilmiş grubun uygarlıktan uzaklaşmasını emretmişlerdir. Bu seçkinlerden biri olan Musa'nın önderliği altında İsrailoğulları sahraya doğru yola koyulmuştur. Dünya dışı varlıklar bu göçebe kavmi düşmanlarından korumuş, saldırıya geçen Mısırlıları suda boğmuştur. Ve sular dönüp savaş atlarını ve atlıları, onların arkasından denize girmiş olan bütün Firavun ordusunu örttü. Onlardan bir nefer bile kalmadı. Tevrat, Çıkış 14,28. Benzeri tüm yetkin araştırmacılar gibi FBI'da yukarıdaki olguyu açıklamaya çalışan din bilimcilerin tüm iddialarını bir çırpıda reddeder ve saçmalıkla tanımlardı. Çünkü bu iddialara göre Beni İsrail çekilmiş suların önünde sazlıklar ve kum tepeciklerinin arasında yürürken aynı hattı izlemeye çalışan Mısırlıların üzeri seller gibi sular tarafından örtülü veriyordu. Bu seçkin kavme bir takım özellikler atfedebiliriz. Fakat Nil Nehri'ni gözleyerek bir yılı ilk kez 365 güne bölen bir Mısır insanının da gelgit olayı hakkında tamamen cahil olabileceğini düşünemeyiz. Hayır, Mısırlılar gözleri kapalı bir şekilde ölüme gitmemişlerdir. Mısırlılar esrarengiz bir melek, bir ateş sütunu tarafından kasten yollarından saptırılmışlardır. Ve İsrail ordusunun önünde yürüyen Allah'ın meleği yerini değiştirip arkalarında yürüdü ve bulut sütunu önlerinden yerini değiştirip arkalarında durdu ve Mısırlıların ordusu ile İsrail ordusunun arasına geldi ve bulut ve karanlık vardı. Fakat geceyi aydınlatıyordu ve bütün gece biri ötekine yaklaşmadı. Tevrat, Çıkış 14,19-20. Bu bulut bazı araştırmacıların tahmin ettikleri gibi meteorolojik bir olgu değildi. Musa bulut sütununun İsrailoğullarına yol gösterici olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ve gündüzün ve geceleyin yürüsünler diye Rab onlara yol göstermek için gündüzün bulut sütununda ve geceleyin onlara ışık vermek için ateş sütununda önlerinde gidiyordu. Gündüzün bulut sütunu ve geceleyin ateş sütunu kavmin önünden ayrılmadı. Tevrat, Çıkış 13,21-22. Rastlantısal meteorolojik fenomenler genellikle birkaç saniye, birkaç dakika, bazen de birkaç saat sürer. Aylar ve yıllarca devam ede geldikleri ise görülmemiştir. Bu açıklamada pek deneysel sayılmaz. Bireysel olarak bir tek İsrail'in ya da küçük bir grubun peşinde olmadığımız için daha dar kanallardan geçmek zorunda olan suç bilimcilere kıyasla işimizin kolaylığından söz edilebilir. Vahşi bir araziyi aşan büyük bir göç dalgasının peşindeyiz. Düşman mağlup edilmiştir ve yol açıktır. Şüphesiz binlerce kadın, erkek ve çocuğu günümüzün en modern ordularının bile zorlukla baş edebileceği bir vahşet diyarından geçirmek ve taze gıda ihtiyaçlarının üstesinden gelmek son derece zorlu bir teşebbüstür. Her şeyiyle düşmanca olan tüm çevresiyle birlikte çöl iklimi artı 58 derece ile eksi 10 derece arasında değişen bir ısı sunar insanoğluna. Yıllık yağış ortalamasının 10 santimetreyi aştığı nadirdir. Dev bir konuk kitleyi doyurarak açlığını giderecek doğal ürünlerden yoksundur. Bütün bunlara rağmen Musa halkını bu yanar cehennemden geçirme riskini göze almıştır. İsrail halkının yiyeceğini kim temin etmiştir? Kendilerine dünya dışı varlıklar yardımcı olmuştur ve Musa durumdan haberdardır. Yanar çalıda kendini gösteren Tanrı, çıkış döneminin zorlu yılları boyunca yardımcı olacak bir de makine arz etmiştir. Harika bir makinedir bu. Gecenin çiği ile mikroskopik bir çeşit yeşil yosunu karıştırarak ihtiyaca uygun miktarda yiyecek üretmektedir. Musa'nın da işaret ettiği gibi zaman zaman menünün tek düzeliğinden yakınmalar olursa da hiç değilse aç kalan yoktur. Çiğ ve yeşil yosun bileşiminden oluşan yiyecek radyasyon yoluyla üretilir. Radyasyon enerjiyi gerektirir. Çıplak çölün göbeğinde bu enerji nereden temin edilebilir? Bu ne tür bir enerji kaynağıdır ki aradan 40 yıl geçtiği halde hala tükenmez? Bugün ise bu soru işaretini kazıyabiliriz. Mevcut teknolojimiz bize söz konusu aygıtın olsa olsa bir mini nükleer reaktör olduğunu söylemektedir. Bu tür reaktörler hali hazırda mevcuttur ve bir süreden beri faaliyettedir. 1978 Şubat ayından bu yana resmi kaynaklar aracılığıyla bu konuda bilgi sahibiyiz. Rus casus uydusu Kosmos 954, Kanada'da Büyük Esir Gölü kıyılarına düşer. ABD Hava Kuvvetleri Stratejik Bombardıman Komutanlığı alarma geçer. Denizaltılara şifreli mesajlar ve emirler iletilir. Roket üslerindeki bütün izinler kaldırılır. NATO tam kırmızı alarm durumundadır. Kosmos 954, 45 kilodan fazla radyoaktif uranyum 235 taşımaktadır. Uzmanlara göre bu miktardaki bir enerji, 1000 yılı aşkın bir süre boyunca hiç durmadan radyoaktivite üreterek ülkeyi zehirleyebilir ve gökyüzünü radyoaktif bulutlarla kaplamayı sürdürebilir. Kozmos 954 düşerken sürtünmeden ötürü reaktör yumuşayarak erimiş, ölümcül muhtevası boşalmıştır. Politikacılar kibarca el sıkışırlar ve karşılıklı güvenceler verilir. Ne var ki bu tokalaşmalar yalnızca politik gerginliği yumuşatabilir. Radyoaktif emisyon ise yerli yerinde durmaktadır. Bundan bir süre önce Hindistan hükümeti yıllar önce CIA tarafından uzman dağcılara, Himalayalılara bir mini reaktör taşıtıldığını, bu aygıtın Çin'i dinleme ve gözleme operasyonları için bitmez tükenmez bir kaynak oluşturduğunu açıklamıştır. Mini reaktörler, plütonyum atomlarının dağılmasıyla enerji üretir. Ağır su ve sıvı yakıt gücü kullanan büyük ölçekli atomik istasyonların aksine, mini reaktörlerde radyasyon enerjisi doğrudan elektriğe dönüşür. Mini reaktör, radyasyon salıverir. Tehlikelidir fakat bu tehlike kaçınılmaz değildir. Nitekim yürekli bir grup dağcı, Himalayaların tepesine taşınmış ve sağ salim geri dönmüşlerdir. Mini reaktörler geleceğin uzay gemilerinin bağımsız enerji kaynağıdır. Radyasyon kullanarak su ve yeşil yosundan besin üreten bir makine, yıldızlar arası uzay yolculuğu yönünden büyük bir önem taşımaktadır. Sasson ve Dale'in bu yaklaşımlarının uzay yolculuğu uzmanlarınca dikkatle gözden geçirildiğinden eminim. Güvertelerinde kudret helvası makinesi bulunduran uzay gezginleri için hiç şüphesiz en önemli sorunlardan bir tanesi çözülmüş olur. Kutsal dağın üzerinde Tanrı tarafından Musa'ya gönderilen sandık herhalde açıkta bırakılamazdı. Belki bitmek tükenmek bilmeyen kum fırtınaları aygıt için zararlıydı. Belki değişken ve yüksek ısı oynamalarına karşı mutlaka bir koruyucu mekanizma gerekiyordu. Belki de yola koyulan İsrail halkının gıdalarını temin eden kaynak hakkında bir şey bilmemeleri zorunluydu. Şöyle veya böyle verilen ölçülere göre belirli bir modele uygun bir de muhafaza sandığı yaptırılmıştı. Bu açıdan ahit sandığı asıl madde değil, yalnızca manna makinesini barındıran bir kutudan ibaretti. Böylece her iki hedef de gerçekleşmiş oluyordu. Hassas makina hem zarar verici dış etkenlerden hem de meraklı nazarlardan korunma altına alınıyordu. Uzun molalar boyunca bu fabrikanın çevresine bir çadır kuruluyor ve radyoaktivite tehlikesini bertaraf edebilmek için daima kampın dışına yerleştiriliyordu. Ve Musa çadırı alırdı ve onu ordugâhtan dışarı, ordugâhtan uzak kurardı ve ona toplanma çadırı derdi. Tevrat, çıkış 33,7. Maddi delillerin peşinde iz sürmeye devam edelim. Artık epeyce yol kat ettik, nasıl çalıştığı hakkında bile fikrimiz var. Sasson ve Dale, Zohar kitabını etüt ederek makinenin yapımı üzerinde çalışırlarken günlerin eskisi bölümünden yeni bir şey öğrendiler. Kudret helvası için bıkıp usanmadan tam 6 gün çalışıyor, belli ki 7. gün ise makine temizleniyordu. Ve bu bakım işlemi Musa'nın kardeşi Harun tarafından yönetilen Levililer tarafından gerçekleştiriliyordu. Harun da Musa ile birlikte dağa tırmanmış ve büyük ihtimalle bu konuda belirli bir eğitime tabi tutulmuştu. Tanrı öğretmişti ona ve Rab ona dedi ki git in ve sen ve seninle beraber Harun çıkacaksınız. Fakat kahinlerle kavim Rab'be çıkmak için aradan geçmesinler yoksa o onlara zuhur ediverir. Tevrat çıkış 19,24.